Ayrım 14. Türkiye Şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 201. Nazım Galatasaray Sultanisi'ne verildi. Okulda da başarılı bir öğrenci değildi. Giyinişi özensiz, kılığı bakımsızdı. Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Bahriye Mektebi'ni, Heybeliada'daki Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu'nu ıslah etmek teşebbüsüne girişti. Çünkü o zamanki Bahriye Mektebi gerçekten ıslaha muhtaç bir durumdaydı. Cemal Paşa, Bahriye Mektebi'ni ıslah teşebbüsleri sırasında İstanbul'un seçkin ailelerinin çocuklarını da Bahriye Mektebi'ni öğrenci olarak aldırmaya başladı. Bu arada aşağı yukarı 1915 yılında Galatasaray'ın Rüşdiye 1. sınıfına geçmiş olan Nazım Hikmet'i de Bahriye Mektebi'ne yazdırttı. O sırada Nazım Hikmet 14 yaşlarındaydı. Bahriye Mektebi'nin Cemal Paşa tarafından ıslahı sırasında Nazım'la birlikte ondan önce ve sonra Bahriye Mektebi'ne girenler arasında sonradan tanınmış olan Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu, Necip Fazıl Kısakürek, karikatürcü Ratip Tahir Burak, ünlü futbolcu Aslan Nihat Bedik gibi kimseler de vardı. Nazım'ın Bahriye Mektebi'ndeki hayatı da pasaklılık ve savrukluk içinde geçmiştir. Bunun aile hayatının düzensizliğinden, ana babasının geçimsizliğinden ve kavgalarından, annesinin boham hayatı sevişinden ileri geldiği tahmin edilebilir. Vanu, Bu Dünyadan Nazım Geçti adlı kitabında yazmış olduğu bir olayı da bana şu biçimde anlatmıştır. Okul yaşayışından şu hatırasını arkadaşlarına sık sık anlatırdı. Bir gün okul müdürü öğrencilerin elbiselerini ve çamaşırlarını muayene ediyormuş. Nazım Hikmet'in donsuz olarak pijamasının üstüne pantolon giymiş olduğunu görünce ''Olmaz efendim, olmaz. Donsuz Bahriye zabiti olamaz.'' diye bağırmış. Nazım, müdürün sesini de taklit ederek bu anısını arkadaşlarına anlatırdı. Bu olayda Bahriye Mektebi'nde yatılı okuyan Nazım'ın evinde iyi bakılmamış olduğunu gösterir. Nazım'ın çocukluğundaki bu dağınıklığı ve savrukluğu bütün hayatınca sürmüştür. Çok zaman gömleğinin, ceketinin düğmeleri kopuk olarak gezerdi. Çorapları yırtılınca yeni aldığı çorabı, koncu ve burnu delinmiş olan eski çorabın üstüne giyerdi. Çorapları delindikçe üst üste 4 çorap giydiği olmuştur. Bununla birlikte üstünden hiç ayna eksik etmez, sık sık cep aynasına bakardı. Saçlarına da çok meraklıydı. Aynası elinde taradığı saçlarını kabartırdı. Bala Nurettin'in söylediğine göre Nazım, daha sonraları da gömlek ve ceket düğmelerinin kopuk olmasına aldırış etmezmiş. Sadi Alkılıç da Nazım'la birlikte cezaevinde bulundukları yıllarda Nazım Hikmet'in pantolon düğmelerinin kopuk olduğunu ve pantolonun önünü çengelli iğnelerle tutturduğunu söylemişti. Vala Nurettin Nazım için anlatılamayacak ölçüde dalgındı demişti. Notlarında bunlar yazılıdır. Ben de Vala Nurettin'e şöyle sormuştum. Nazım Hikmet'in bu dalgınlığı, savrukluğu, dalgın görünüşü, acaba şairler dalgın olur diye öteden beri bilinen bir modaya çocukluğunda uymaktan ileri gelen bir özenti miydi? Vala Nurettin, Nazım'daki dalgınlığın bir özenti olmadığını kesinlikle belirttikten sonra bu sözünü ispat için şu olayı anlatmıştı. Moskova'ya gittiğimizde ilk zamanlar çok sıkıntı çekmiştik. Nazım da bir yaz kendisine nedense beyaz bir pantolon almayı çok istiyordu. Beyaz pantolon giymeye büyük hevesi vardı. Eline para geçer geçmez beyaz pantolon aldı. Yeni pantolonunu giydiği ilk gündü. Bacak bacak üstüne atmıştı. Bana heyecanlı bir şeyler anlatırken bir de baktım, dalmış, elindeki mürekkepli kalemle yeni beyaz pantolonunun düzine kutu kutu bir sürü kareler çiziyor ve birer atlayarak karelerin içini mürekkeple dolduruyor. ''Ne yapıyorsun Nazım?'' diye seslendim. Giymeyi bu kadar çok istediği yeni beyaz pantolonunun dizini o hale getirdiği için üzüntüsü sonsuz oldu. ''Üzülme, boyatırız.'' diye avutmaya çalıştım. Nazım gerçekten çok dalgındı. 2 Mayıs 1965 tarihli Dünya Gazetesi'nde Halis Rıfkı Atay'ın Nazım Hikmet başlığıyla çok önemli bir yazısı yayınlandı. Bu yazının Nazım'ın çocukluğu, annesi ve babasını anlatan bölümünü aktarıyorum. Hepsi ölüp gitmiştir. Sır yok artık. Sırlarında da bir çirkinlik yok. Nazım Hikmet'in babası Hikmet'i ben Dahiliye Nadırı Talat Bey'in özel kalemindeyken matbuat müdürü olarak tanımıştım. Celal Nuri bir yazısında Abdülhak Hamid'i tenkit ettiği için büyük denen şairin şikayeti üzerine Sadrazam Mısırlı Said Halim Paşa'nın yanına çağırarak ''Ne haddiymiş bir gazetecinin, ayan azayı kiramından bir zatı tenkit etmek'' diye yazar hesabına payladığı matbuat müdürü odur. Daha önce tepe başında Şiiri Ter ki taze süt demektir adlı pek süslü bir dükkan açıp ortağı ile birlikte sermayesini kaybetmiş olduğunu da biliyordum. Nazım Hikmet'in anası Yahya Kemal'in büyük aşkıydı. Bir gün bana "Bilmezsin ne hoş hanımdır. Seninle Celile Hanım'a gidelim." dedi. İlk defa Nazım Hikmet'i orada beyaz deniz öğrencisi üniformasıyla gördüm. Yüzü, gönlü açık, havalı, kendini hemen ısındıran bir delikanlıydı. Yahya Kemal'in sık sık eve gitmesinin bahanesi Nazım Hikmet'e şiir dersi vermekti. Eski çağırın son büyük şairiyle yeni çağırın ilk büyük şairi, biri gençlik pırıltısı, biri aşk ve şevk coşkunluğu içinde, şimdi ikisine de uzak geçmişin sisleri arasından dokunacakmışım gibi yaklaşıyorum. Nazım Hikmet'e sevgi ve saygı, gerçekleri görmezden gelmek değildir. Nazım Hikmet'in de anladığı anlamda ona gerçekten saygı duymak, bana göre gerçekleri olabildiğince doğrulukla yazmakla olabilir. Nazım Hikmet'in çocukluk yaşamını biraz olsun öğrenmiş bulunuyoruz. Nazım'ın daha sonraki yaşantısında annesi Celile Hanım'ın yaşayışının büyük etkisi olduğu kanısındayım. Nazım'ın yaşam çizgisini belirlemekte büyük etkisi olduğu için annesi Celile Hanım'ın yaşamının serüvenlerini iyice bilmemiz gerekiyor. Bunlar bilinmedikçe Nazım'ın yaşam öyküsü yazılamaz. Bu dizi yazıları yazmaktan amacım da Nazım'ın yaşam öyküsünü yazacak olana notlar, belgeler, ipuçları vermektir. Nazım Hikmet'in yaşamını evdeki kitaplar içinde en iyi vermiş olanı Vanu'nun Bu Dünyadan Nazım Geçti adlı değerli yapıtıdır. Bu kitapta Vala, Yahya Kemal'in Hikmet Bey'den ayrılan Celile Hanım'la evlenmek istediğini yazmıştır. Oysa başka belgelerden durumun böyle olmadığını öğreniyoruz. Vala Bey, karakteri gereği düz, çizgili yaşam sürmeyi yereyen, yumuşak, ılımlı, durgun suları bulandırmak istemeyen, saygı duyduğum bir dosttu. Bu bakımdan, Nazım'a olan duygusal sevgisinden ve bağlılığından dolayı ona değin anılarında kimi olayları yumuşatmış, törpülemiş, olayın kimi bölümlerini atlayarak bilmezden gelmiştir. Celile Hanım'ı Yahya Kemal ile ilişkisinde de böyle davranmıştır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Gençlik ve Edebiyat Hatıraları adlı kitabının Bilgi Yayın Evi 1. basım 1969. Sayfa 141-183. Yahya Kemal bölümünde Celile Hanım'ın Yahya Kemal ile nasıl tanıştıkları, ilişkilerinin ne yolda sürdüğü geniş olarak anlatılmıştır. Yakup Kadri söz konusu yazısında Celile Hanım'ın adını anmadan Celile Hanım'la Yahya Kemal ilişkisini şöyle anlatmıştır. O hanım, kocasından ayrılmak, çoluğunu çocuğunu, evini barkını bırakmak suretiyle Yahya Kemal'e ne kadar ciddi ve samimi bir şekilde bağlandığını ispat etmiş ve onunla yeniden kuracağı aile yuvasının hazırlıklarına girişmiş bulunuyordu. Çok şaşılası şeydir, Celile Hanım'ın bu davranışıyla Münevver Andaç'ın Nazım'la olan ilişkilerinde çok büyük benzerlik vardır. Celile Hanım belki biraz da bu yüzden Münevver'le Nazım'ın evliliklerini hiç olmazsa başlangıçta çok iyi karşılamıştır. Celile Hanım'la Yahya Kemal'in tanışmalarını, bu aşkın nasıl sürüp sona erdiğini Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun sözü geçen kitabından öğrenelim. Ertesi gün İktam gazetesinin Boğazlar Meselesi başlıklı yazısı, hükümet çevrelerinde pek vahim bir hadise olarak telakki edilmişti. Bu yazıyı Yahya Kemal yazmıştı. Matbuat Umum Müdürü Hikmet Bey, Nazım Hikmet'in babası, beni öğrenmek istemiş ve benim Yahya Kemal'i ele vermemem üzerine hakkımızda tahkikat açılmıştı. Bereket versin ki, devrin dahiliye naziri olan Talat Bey, Talat Paşa, Yahya Kemal'i tanıyordu. Yahya Kemal de onun özel kalem müdürünün samimi dostuydu. Hatıralarımın bu kısmı 1911'den 1916'ya kadar hemen daima birlikte geçirdiğimiz yıllara aitti. Yahya Kemal ile ben, sudan çıkmış balığa dönecek ve kızıl toprakta annemle birlikte oturduğum daracık bir eve çekilip sığınacaktık. Bu etrafı tahta parmaklıklarla çevrili, bakımsız bir bahçe ortasında, pencereleri kafesle örtülü, küçücük bir evde ve Yahya Kemal'i ancak bunu salon diye kullandığımız bir odasına yerleştirebilmiştik. Yerleştirmek derken bir mübalağaya düştüğümü hissediyorum. Zira bu oda gündüzleri yine bir salon vazifesi görür ve geceleri yere bir döşek serilmek suretiyle yatak odası haline çevrilirdi. İtiraf ederim ki ben bu bunaltıcı duruma pek fazla katlanamamışımdır. Ara sıra zavallı Yahya Kemal'i yalnız başına evde bırakıp soluğu çoktandır semtine uğrayamadığım Çamlıca Bektaşi tepkisinde almaya başlamışımdır. Gerçi beni dert ortağıma karşı böyle bir vefasızlığa sevk eden bir takım zorlayıcı, sürükleyici sebepler de yok değildi. Birkaç zamandır bu tarikat arkadaşlarımdan hatırlarını kıramayacağım bazı hanımlar kah faytonları, kah uzun at arabalarıyla beni almaya gelmekteydiler. İlk gelişlerinde her ne kadar evimdeki misafirden bahsederek özür diledimse de sonraları artık bu özrümü dinletemez olmuştum. Şu var ki o tarihlerde ben 23 yaşında bir gençtim. Kadın arkadaşlarımın ısrarlarına nihayet bir dereceye kadar dayanabilirdim. Bundan başka Yahya Kemal de bahçe kapısı önünde hanımlarla adeta bir çekişmeyi andıran uzun konuşmalara oturduğu odanın kafesi ardından bizzat şahit olduğundan beni mazur görmekte tereddüt etmiyordu. Günün birinde Yahya Kemal'i de alıp Bektaşi tekkesine götürecektim. Hiç unutmam, bir Nevruz günüydü. Tekkede her yıl olduğu gibi bir bayramlaşma töreni vardı. Yahya Kemal, kendini böyle bir topluluğun içinde bulunca hayli şaşırmış ve irkilmişti. Hele meydana girerken, ayağından kunduralarını çıkarmak, benim arkamdan yürüyerek, baba ile musafaha etmek, el sıkışmak, sonra işin en ağırı bir koyun postu üstünde diz çöküp oturmak zorunda kaldığı vakit, yüzü öylesine ekşimişti ve kulağımın dibinde öylesine mırıldanmaya başlamıştı ki, her an bir hadise çıkarır korkusuyla yüreğim ağzıma gelmişti. 10 yıldan beri diz çökmesini, hatta belki de bağdaş kurmasını unutmuş bu, Kuartiye Latin adamının yanı başımda, oflaya puflaya, kah sağa sola, eğilerek kıvranışları da bana azap vermekteydi. Lakin nefes ve şarkı okumak pastı başlayınca, o sanki bir kabustan uyanmış gibi oldu. Gözleri parladı ve herkesin işitebileceği bir sesle "Oh, dünya varmış!" diye söylendi. İlk nefes Eşrefoğlu'ndandı ve şöyle başlıyordu. "Eşrefoğlu, al haberi, bahçe biziz, gül bizdedir." Ve hep beraber söylenen bu nefeste erkek sesleriyle kadın sesleri birbirine karışıyordu. Bir de baktım, Yahya Kemal önce hafif, sonra gür bir sesle bu koroya katılıvermiştir. Ondan sonra artık gelsin demler, gitsin demler. Yahya Kemal, bahanın uzattığı, bacının sunduğu kadehleri birbiri ardı sıra yuvarlıyordu. Derken bu karma ahengin içinden tek başına bir genç kızın billur sesi bir fevvari-i zerrin gibi yükselmesin mi? Bu bekleme çok uzun sürmemiş, kuru kalabalık dediğim insanlar topluluğu dağılmaya başlamış ve Kırsıklı Caddesi'nden tekkeye doğru kıvrılan bir patikadan kimi yeldirmeli, kimi çarşaflı hanımlarla çelebi ve nazik taburlu beylerin sessizce ve adeta gizlice diyebileceğim bir tarzda ikişer üçer geldiklerini görmüştük. Bunların arasında beni Kızıl Toprak'taki evimden alıp götüren kadın ahbaplarım da vardı. Yahya Kemal, kendisiyle birkaç ay önce tanıştırdığım bu hanımları görünce, gurbet diyarında hemşerilerini rastlayan bir kimse tehalüküyle hemen yerinden fırlayıp yanlarına koşmuştu. Bununla beraber o akşam hep birlikte tekrar tekkeden içeri girilince, Yahya Kemal'e yeniden bir şaşkınlık, bir ne yapacağını, nasıl davranacağını bilememezlik arzu olacaktı. Bizim tanıdığımız, ahbaplık ettiğimiz hanımlar bile bu protokol havası içinde artık bizden uzaklaşmış, bize yabancılaşmış gibiydiler. O bir köşede somurtmuş oturuyordu. Hatırlarım ki sofra başına gittiğimiz ve hepimiz bir büyük içki tepsisinin etrafında yan yana yer aldığımız vakitte bu somurtkanlığından sıyrılamayacaktı. Yine koyun postları üstünde diz çökmeye bağdaş kurma meselesi, Yahya Kemal buna bir türlü alışamıyordu. O zamanlar içkiye de pek düşkün değildi. Hele rakıyla hiç ülfeti yoktu. Onun için ilk kadehleri adeta yüzünü ekşiterek dudaklarına götürüyor ve bir yudum alıp tepsisini kenarına bırakıveriyordu. İşte Yahya Kemal'e ne olduysa o anda oldu. O andan itibaren Lale Devri'nin şu şakrak şairi şöyle dursun, şarap tanrısı Dionizos dahi coşkunlukta Yahya Kemal'i aşamazdı ve sofrada ve meydanın havasında ta fecre kadar o hal içinde taştıkça taşacaktı. Hatta ayinicem gün ağrırken yine hep bir ağızdan çağrılan Kesik Kerem'den bir şarkının "Şarabı aşkında nedir bu esrar? Efsane efsane söyletir beni." nakaratiye sona erdiği vakit Yahya Kemal için her şey son bulmuş olmayacaktı. O daha nice ayinicemlere, hatta bensiz bile katılmakta devam edecekti. Çünkü kendisine en yakın aşk şiirliği ilham eden kadına ilk defa bu tekkede rast gelecekti. İşte Yakup Kadri, Yahya Kemal'in ilk kez Celili Hanım'la karşılaşmaları sahnesini bu betimlemelerle anlatmaktadır. O gece Yahya Kemal'i böylesine coşturan, kendinden geçirten Nazım Hikmet'in annesi Celili Hanım'dır. Yakup Kadri şöyle sürdürüyor anılarını. O kadın, evet Yahya Kemal'i hayatının büyük aşk macerasına sürükleyen ve yıllarca türlü ruh krizleri, kıskançlık kuruntuları içinde kıvrandıran ve akıbet ona, son zevkin eğer aşk ise ummana karış tat. Boynundan o canan dediğin laşeyi silk at. Dedirten kadın, Bektaşilikle hiçbir ilgisi olmadığı halde kaderin garip bir cilvesiyle Yahya Kemal'in karşısına orada çıkacaktı. Kaderin garip bir cilvesi dedim, oysa bu Yahya Kemal'in derbeder hayatında pek mutlu bir dönüm noktası da olabilirdi. Eğer bunu takip eden gönül münasebetleri, biraz yukarıda işaret ettiğim ruh krizleri ve kıskançlık kuruntularıyla bulunmasaydı. Eğer şair sevgilisini olduğu gibi görebilseydi ve ona sıtmalı muhayyelesinde, kirpikleri süzgün o ihanet dolu gözler, dikkatle bakarken bile bir fırsatı özler. Mısralarıyla vefasız ve fettan kadın hüviyetini vermeseydi, öyle sanıyorum ki tatlı ve rahat bir evlilik hayatına kavuşacaktı. Zira o hanım kocasından ayrılmak, çoluğunu çocuğunu, evini barkını bırakmak suretiyle Yahya Kemal'e ne kadar ciddi ve samimi bir şekilde bağlandığını ispat etmiş ve Yahya Kemal'in kafasında mısralar çizgilenmeye başladığı sıralarda onunla yeniden kuracağı aile yuvasının hazırlıklarına girişmiş bulunuyordu. Yahya Kemal, acaba İstanbul'un neresinde oturmak isterdi? Onun gibi büyük bir şairin zevkine göre acaba tutacağı evi nasıl döşeyip dayamak lazım gelirdi? Gece gündüz hep bunları düşünürdü. Kendisi aynı zamanda ressam olduğu için duvarların dekorasyonunu kendi eliyle yapmak niyetindeydi. Fakat Yahya Kemal, acaba hangi renklerden, hangi çizgilerden hoşlanırdı? Bütün bunları Yahya Kemal'e sordukça ondan ne gibi cevaplar aldığını şimdi pek iyi hatırlayamıyorum. Yahya Kemal'in bu evlenme projeleri üstünde durmaktan çekindiğini ve bunlar her bahis konusu olduğu vakit adeta telaşa düştüğünü pek iyi bilirim. Bir gün bu halinin sebebini bana şu sözlerle açıklayacaktı. Bu kadar dile gelmiş bir kadınla ben nasıl evlenebilirim? Sonra herkes bana ne der, ne gözle bakar? Oysa ben Yahya Kemal'in evlenme bahsindeki irkilmelerinin bağımsız ve başıboş yaşamaya alışmış, kendi kullandığı deyimle, kalender ve bohem bir şairin bir takım sosyal kayıtlar altına girmekten sakınışına vermekteydim. Meğer ne kadar yanılmışım. Yahya Kemal, bu sözleri, daha doğrusu bu itiraflarıyla, karşıma kalender ve bohem şairin büsbütün zıddı bir hüviyette çıkmış oluyordu. O benim gözüme artık kendi gönlünün eğilimlerine göre değil, içinde bulunduğu cemiyetin telakilerine ve göreneklerine bağlı olarak yaşayan bir insan, yani yine kendisinin şunu bunu yermek için tekrar ettiği küçük burjuva sıfatıyla görünmeye başlamıştı. Hem Yahya Kemal o büyük aşkını hangi cemiyetin göreneklerine ve telakkilerine feda ediyordu? Kaça göçe riayet etmeyen, sokağa iki kat peçeli çıkmak adetine uymayan her genç ve güzel kadına türlü çamurlar atıldığı, birbirinden kaba ve iğrenç adlar takıldığı yeri bir şark cemiyetinin değil mi? Fakat Yahya Kemal işi bu tarafından almak istemiyordu. Bunun sebebi de sanırım o tarihlerde İstanbul Darülfünun müderrisliği gibi yüksek ve itibarlı bir vazifede bulunmak dolayısıyla yaşayışının iç yüzünden ziyade dış yüzüne ehemmiyet vermek lüzumunu duyması ve aynı zamanda sevgilisi aleyhindeki dedikodulara inanmış olmasıydı. Ama şunu da söylemem lazım gelir ki, şairi bir aşk çıkmazına, daha doğrusu bir kara sevdaya düşüren ve cananı yürekler acısı bir perişanlığa sürükleyen bu mutsuz gönül sergüzeştiğinden bir gün gelmiş, Türk edebiyatının en güzel şiirleri doğmuştur ve Yahya Kemal'in kendisi bu imtihandan, bu ateşten geçtikten sonra artık meclisimizin şenliği, o havai ve şakrak insan derinliğine bir olgunluğa, derinliğe bir kemale ermiştir. Cemal Paşa'nın ıslah etmek için iyi aile çocuklarından seçerek öğrenciler almaya çalıştığı Bahriye Mektebi'ne girenlerden biri de Necip Fazıl Kısakürek'tir. Kısakürek 1965 yılında Yeni İstanbul Gazetesi'nde anılarını yayımlamıştı. 15 ve 16 Haziran 1965 günü Yeni İstanbul Gazetesi'ndeki anılarında Necip Fazıl, o günkü Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu'nun ve Nazım Hikmet'e ilişkin anılarını anlatmaktadır. Bu anılarda Necip Fazıl'ın nasıl büyük bir kıskançlık içinde olduğu açıkça belli olmaktadır. Nazım için yargılarını ona duyduğu kıskançlıkla vermiştir. Bir yaşam öyküsü yazmak için gereç olarak bu türlü yazıların da bilinmesi gerekir. Çünkü bunların içinde de doğruları ortaya çıkaracak gerçek olaylar bulunabilir. Dikkatli bir okur, bu yazılarda nelerin gerçek, nelerin gerçeğe aykırı olduğunu kestirebilir. Bu nedenle Necip Fazıl'ın söz konusu yazısından bölümler aktarıyorum. Birinci Dünya Harbi mütarekesine takaddüm eden, 1-2 yılda Bahriye Mektebi, İttihat ve Terakki iktidarının Mecnun Ütopyası'na yataklık etmekte. Halk mısır koçanı yerken biz, Heybeliada'nın bu sakin köşesinde en nefis yemekleri fraklı garsonlar elinden ve İngiliz servisiyle yemekteyiz. Yemeğimizi ayrıca bir piyanoda refakat etmekte ve Giacomi isimli ihtiyar bir İtalyan, her zaman fraklı, bir nevi teşrifatçı maître d'hôtel sıfatıyla masaları dolaşmakta ve en küçük muaşeret edebi hatasına düşen talebeye ihtarı basmakta. Haddinizse et yerken sağ elinizden bıçağı bırakıp çatalı alınız. Veya çorba içerken ağzınızı çapırdatınız. Yahut da mübalağalı bir çatal bıçak sesi çıkarınız. 14. ayrımın sonu sayfa 214.